Ayrım 8. Evrenin kimi, Özal'ın kimi? Tarihle yüzleşme. Erbil Tuşel. Sayfa 94. Türkiye'de örgütsel suçlardan yargılanıp da işkence görmedim diyene rastlamak mümkün değil. Doğru ama eksik bir yanıt. Türk Ceza Kanunu'nun 141, 142 ve 163. maddelerinden yargılananlara ne diyeceksiniz? Onlara işkence yapılmadı mı? Bu sorgulamalarla bilebildiğim kadarıyla 30-40 bin kişi mahkum olmuş durumdadır. İşkence altında alınan ifadelerin kanıt olarak kullanılamayacağını o zaman da bilmiyordu. Bu yaştan sonra öğrense de artık bir yararı olmazdı. İşkenceye uğradıklarını söyleyenlerin başvuracakları yer Cumhuriyet Savcılıklarıdır. Biz de bize gelen iddiaları değerlendirip mahkemelere sevk ederiz. Önce kendi yargılayacak, sonra da yargıçlar. Kişi gider mahkemede hakkını arar. Sanki hiç avukatlık yapmamış. Yani şimdi bizim esas merciyi bırakıp da yeni bir organ kurmamız olur mu? Olur olur. Batı'yı aldatmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nu siz kurmadınız mı? ABD'nin en büyük televizyon kuruluşu NBC'de Sedat Caner'in açıklamasından kısa bir süre önce Türkiye'de işkence ile ilgili bir program yapıldığını söylüyorsunuz. Yurt dışındaki yıkıcı ve bölücü mihrakların NBC'de ülkemiz aleyhine böyle bir program yaptırmak için harcadıkları çabayı kanıtlayabilir misiniz? NBC'de böyle bir program yapıldığını haber aldık ve onu söyledik. Dost ve müttefik ülkelerde de düşman müttefik olabilirmiş gibi. Türkiye aleyhine faaliyet gösteren o kadar çok örgüt var ki ve bunların beyanlarına o kadar çok itibar edilmekte ve yer verilmekte ki yabancı radyo ve televizyonları da denetleyebilseler, Le Monde'u, Financial Times'ı da toplayabilseler ne güzel olurdu. Burada hunharca adam öldürüp yurt dışına kaçanlar siyasi mülteci olarak kabul ediliyorlar. Bunu böyle bir dünyada yadırgamıyoruz. Hiç kimse bizi sevmiyor. Ermeni olayını destekleyen bir dünyanın Türkiye'ye karşı başka bir tutum içinde olmasını beklemek bence doğru değil. Herkes bize düşman, haklısın. Yani NBC'nin kandırıldığını mı söylüyorsunuz? Hayır efendim, ben bu noktada NBC'nin programını izlemediğim için konuşamıyorum. Ama önümüze dokümanlar gelirse, diğer ülkelerde olduğu gibi belki onların da aynı gaflete, hatta dalalet ve hiyanete düştüklerini söylemekte hiçbir beis görmüyorum. Aklı sıra Amerika'ya kafa tutuyor. Yani siz programı izlemeden mi konuşuyorsunuz? Basın Yayın Genel Müdürlüğü'ne gelen bilgilere göre konuşuyorum. Önüme belgeler gelirse daha açık konuşabilirim. Belgeli konuşmak herkesin yapabileceği bir işti. Asıl olan belgesiz konuşmaktı. Türk basınının işkence konusunda duyarlılığını olumsuz bir tavır olarak mı görüyorsunuz? Ne duyarlılık ya? Basının olumsuz davrandığını söylemiyorum. Bizim kastımız basın marifetiyle uğramış olduğumuz bir haksızlığın giderilmesini temin etmektir. Bakanlığımızın görüşünü ortaya koyalım, görüşümüzü paylaşan olursa onların marifetiyle konu Türk kamuoyuna yansısın, orada yer alsın istedik. Aslında daha neler neler istediler basından ve onlar basına, basın onlara neler neler verdi. Basının sözünü ettiğiniz mihraklarla işbirliği içinde olduğunu mu, oyuna geldiğini mi söylemek istiyorsunuz? Elinizde kanıtlarınız var mı? Bu sorunun cevabını verdim. Üslubunuzdan bu soruyu tekrar sorma hakkımı kendimde görüyorum. Basının alet olduğu şeklinde bir iddiamız yok. Bu olayda şimdilik yok. Daha sonra olacak deseydiniz doğru söylemiş olurdunuz. Çünkü siyaset tarihçisi doçent Uygur Kocabaşoğlu'nun saptaması 1980-1990 basınını çok iyi anlatıyor. İlginçtir diyor Uygur. İlk Türk gazetesinin yayımlandığı günden bu yana basına modernleşmenin itici gücü olma gibi bir işlev yüklenmiştir. Oysa aynı işlevin demokratikleşme yönünden, demokratik bir toplum olma yönünde ortaya çıkmadığı gözlemlenmektedir. Ne basın kendisine böyle bir misyon vehmetmiş, ne de toplum ondan bu konuda pek fazla bir şey beklemiştir. Ülkemizde demokrasinin tarihsel olarak en büyük iki zaafının katılma ve özgürlükler alanında belirginleşmesi. Bu iki demokratik özelliğin ise basına çok yakından ilişkili olması, basının demokrasi konusundaki yetersizliğinin anlaşılmasına ışık tutabilir diye noktalıyordu. Geçmişten günümüze Türk basını, Yeni Gündem, Sayı 28, 16-31 Ağustos 1985. Uygur'un savları yıllar sonra Kenan Evren'in anılarıyla kanıtlanıyordu. Evren, şimdi kendisini eleştirenlerin bir zamanlar nasıl öldüklerini imzalı yazılarından örneklerle anlatıyordu. İşin püf noktası. Akbulut'un soruları yanıtlaması 1,5 saat sürdü. Zaman zaman kızıyor, hırçınlaşıyor, zaman zaman süt dökmüş kedi usluluğunu oynuyordu. Tek ayak üstünde konuşmakta direniyordu. Suçlayanları suçluyor, suçluyordu. Sizin Sedat Caner'in görevden alındığını söylediğiniz tarihte, o Ankara Anafartalar Polis Karakolu'nda görevli olduğunu söyledi mahkemede. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Kazıldığını söylediğiniz mezarlar, Caner'in söylediği yerlerin çok küçük bir bölümünü kapsıyor. İddialar hala ortadadır. Araştıracak mısınız? Ayrıntılarla uğraşıyorsunuz. Meseleyi basın öyle diyor, bakanlık böyle diyor şekline sokarsak biz vurgulamak istediğimiz noktadan saparız. Ayrıntı dediği şey vurulup öldürülmüş, canını işkencecilere teslim etmiş insanların yaşamıydı. Vurgulamak istediği nokta ise yazılıp eline tutuşturulmuş koca bir yalandı. MDP'li Mehmet Aydar'ın işkenceler konusunda size yönelttiği soruları yanıtlayacak mısınız? Basın toplantımızın seyrini değiştirecek suallere ve davranışlara girmenin doğru olmadığı kanısındayım. Bu suallere cevap vermek zorunda değilim. Aklı sıra korkutuyor. Biz karşılıklı atışma durumunda da değiliz. Biz olayların takipçisi olduğumuzu söylüyoruz. Sedat Caner olayı bu söylediklerimizin kanıtıdır. Affedersiniz ama hangi söylediklerinizin? Kendisi kötü muameleden dolayı cezalandırılmış bir kişidir. İşkence sözünü etmemek için nasıl da özen gösteriyor. Bizim üzüldüğümüz nokta devletin işkenceyi destekler ya da göz yumar gibi gösterilmesidir. Üzülüyor ya, o da yeter. İşin püf noktası budur. Ölenler, sakat kalanlar bir yana, devlet bir yana demek istiyor olmalı. Bu hususta bize yardımcı olun diyoruz. Size nasıl yardımcı olunduğunu anlatabilmek için ayrı bir araştırma gerekir Sayın Akbulut. 12 Eylül'den önceki olayları unutmayınız. 12 Eylül'den sonra olanları nasıl olsa unutamayız. Sayenizde hala yaşıyoruz çünkü. Hem bu 12 Eylül öncesi ağızlar koktu artık. Bunların organize edilmeksizin meydana gelmiş olaylar olduğunu kabul edemeyiz. Türkiye'de Marksist-Leninist komünist idarenin tahakkuk ettirilebilmesi için bu mihrakların oynadığı oyunlara bir daha gelmek istemediğimizi belirtmek istiyorum. Bu satırları 1992'nin Şubat ayında yazıyorum. Sabah Güneydoğu'da Bahar Humması röportajını okudum. Sanki ülkenin yarısı yok gibi. Dilerim siz de okumuş ve biz bu işi nasıl yaptık diye biraz düşünmüş, biraz da utanmışsınızdır. Ben size daha ne söyleyeyim be Sayın Eski Başbakan. Yalçın Doğan, Milliyet, 22 Şubat 1992. İşkence gördüğünü iddia eden insanlar niçin yanlarına savcıyı alıp mezar kazdırıyorlar? Onlar işkenceden sağ kurtulanlar, ölen yakınlarını arıyorlar. Kızacak ne var bunda? Bunların yanında bazı CHP milletvekilleri müşahit olarak bulunuyor da niye hiçbirinin elinde savcıya götürüp verebilecekleri bir dilekçe bile yok? Al bir kaya, nereye dayanırsan daya. Değil yargıya, yasamaya yapılan başvurular bile ya hasıraltı ediliyor ya da işkencenin varlığını kabul eden açıklamalar yapılıyordu. İçişleri Bakanı Akbulut, gözaltındaki intihar olaylarına ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, Vedat Aldoğan ve Haydar Öztürk'ün örgüt üyesi olduklarını söylüyordu. Onların can güvenliğinden sanki başkaları sorumluymuş gibi, mensubu oldukları yasa dışı örgütlerin diğer militanlarını ve eylemlerini bildikleri, Bu bilgileri gizlemek amacıyla intihar etmiş olabilecekleri kanaatine varılmıştır diyebiliyordu. Son 10 yılda 51 yurttaşın gözaltındayken intihar etmesini kalkınma hızı ya da enflasyon oranı açıklarmış gibi anlatan Akbulut, kendi iktidarları döneminde 1983'te 10, 1984'te 6, 1985 yılının 10. ayında 11 kişinin intihar ettiğini yüzü kızarmadan açıklıyordu. 1980 öncesi 5 yılda 7, 1980'den sonra 44 kişi gözaltı koşullarına dayanamadıkları için kendi canlarına kıymışlardı. Savcılara götürülüp verilen dilekçeler hiçbir işe yaramıyordu. Zanlıların can güvenliğinden sorumlu olan güvenlik güçleri hakkında açılan bir tek bile dava yoktu. 1 Aralık 1985. Soruşturma açıyorlar, soruşturmayı kapıyorlardı. Hep böyle yapıyorlardı. Eğer bunda bir başka politik maksat varsa, benim bunu böyle kabul etmem, onların da bu maksatla hareket ettiklerini düşünmemem mümkün değildir. SHP'den yurtdışı mihraklara bir yollama. Sıddık Bilgin'in güvenlik kuvvetlerince öldürülmesi olayına ilişkin yaptığınız açıklamada, olayın Vera Ruj yöresinde meydana geldiğini söylemiştiniz. Oysa yapılan tespitlerde olayın Raşta düzlüğünde meydana geldiği ortaya çıktı. Bu nasıl bir çelişki? Güvenlik kuvvetlerince öldürülen bir kişinin mezarlık yerine karakol bahçesine buldozerle gömülmesi sizce normal bir işlem midir? Bunlar işin teferruatı. Biz açıklamamızda Sıddık Bilgin PKK örgütüne mensup bir kişidir, sorgulamasında örgütün kaldığı mağarayı göstereceğim demiştir. Mağaraya götürülürken kaçmış, dur ihtarına uymamış, yaralama maksadıyla yapılan ateş sırasında yaralanıp ölmüştür dedik. Ne sağlam açıklama ama. Ailesine cesedi alması için çağrı yapılmış, ailesi almamış. Kuyruklu yalan. Almayınca da gömülmüştür. Jandarma karakolunun bahçesine, karayolları dozenin açtığı bir çukura hem de. Devlet daha ne yapsın? Şimdi ben buraya gömülmüş diyorum, siz başka yere gömülmüş diyorsunuz. Bunlar işin teferruatıdır. Sıkılmasa, daha sorgulanacak bunca insan varken diyecek gibi. Bana göre bunların esasıyla uğraşmamız gerekir. Ona göre bunların esası PKK'lı olup, neyi ispat edeceğiz? Ha oraya, ha buraya ne fark eder? Gömülmüş mü, gömülmemiş mi, ölmüş mü, ölmemiş mi demek istiyorum. Size göre bir insanın öldürüldükten sonra buldozerle mezarlık yerine karakolun bahçesine gömülmesi bir teferruat mıdır? Benim söylediğimle bir alakası var mı? Benim söylediklerimle bu söylediklerinizi nasıl bağdaştırıyorsunuz? Benim söylediklerimin adamın buldozerle gömülmesiyle bir alakası var mı? Artık kroki durumundadır ya da Süleyman Demirel'in tanımıyla ilaç içmiş gibidir ve ne söylediğini bilmemektedir denilebilir. Nasıl böyle konuşabiliyorsunuz? Haklı, aslında bir PKK'lı temizlendi diye teşekkür etmek gerekirdi. Herkes her iddiasını her şeye rağmen savunmaya kalkarsa zannediyorum ki açık verir. Herkes kendisini de kapsıyor olmalı çünkü yukarıda görüldüğü gibi en çok açığı o verdi. Bilginin köyü olan Doğanlı köyünün boşaltılmadığını söylemiştiniz. Oysa gazeteciler köyde yaşayanların kaçtıklarını saptadılar. Açıklar mısınız? Köyün boşaltılıp boşaltılmadığını bilmiyorum. O zaman niye konuşuyorsun? Ama bu köyün devlet baskısıyla boşaltıldığını söylemek istiyorsanız bu iddiaya katılmıyorum. Sanki belediye baskısıyla boşaltılmış. Hal müdüründen bir kurnazlık. Katılmadığı her iddia belgeleriyle doğrulandıkça pişkin pişkin gülüyordu. 1987'de Tunceli'de 234 köye göç tebligatı yapıldı. Ankete katılan 91 bin kişiden 78.382'sine göç istiyorum dedirtildi. 7 Mart 1987. Sonraki yıllarda Güneydoğu'da orman yakma, yayla yasağı ve yiyecek stoku denetimi gibi uygulamalarla etkin bir insansızlaştırma politikası uygulandı. Eruh, Cizre, Silopi, Şırnak, Pervari, Beytülşebap, Çatak, Uludere, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde Cudi, Gabar ve Herakol dağlarında binlerce hektar orman yakıldı. Şırnak'ın il olmadan önceki 38 köyünden 27'si, 81 mezrasının tümü, Hakkari'nin il sınırı bölgesinde 43 köy, Van'ın Norduz bölgesinde 36 köy, Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı 35, Çatak'a bağlı 28 köy, Eruh'un 21, Pervayi'nin 26, Beytülşebap'ın 20, Gerçüş'ün 10, Siirt merkezinin 8, Kurtalı'nın 8, Bitlis merkezinin 8, Mukus bölgesinde 8, Hizan ilçesinde 6 köy boşaltıldı. Aralık 1991. Avukat iken işkenceye karşı tavır alıyordunuz. Avukat Yıldırım Akbulut ile İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un görüşleri çelişmiyor mu? Bu soruyu soran gazeteci birkaç yıl sonra Hal Müdürü Akbulut ile Başbakan Akbulut arasındaki görüşlerin bile çelişmeyeceğini anlayacak ve üzülecekti. Avukat olarak meselelere bakış açım ile bakan olarak bakış açım arasında hiçbir fark yoktur. Bir bakış açısı olduğunu ilk ve son kez o gün söyledi ve bir daha herhangi bir konuda bakış açısı hiç olmadı. Onun yerine hep başkaları, özellikle Özal baktı. Bu davayı sık sık hatırlatmakta bir fayda mülahaza ediyorsanız çekindiğim bir yön yoktur. Bir keşif sırasında hakkın adaletin saptırılması çabasında bulunan bir hakime karşı avukat olarak görevimi yaptım. Hakime hakaret ettin dediler. Biraz ağır konuşmuş, büyütülecek bir şey yokmuş. Bugün de yaparım. Mahalli mahkemede beraat ettim. Yargıtay bu kararı bozdu. Cezalandırılsam dahi görevim gereği cezalandırılacağım. Görevi hakaret etmek sanki. Bu hiç utanılacak, yüz kızartıcı bir davranış değildir. Doğru söze ne denir? İnsanlara hakaret etmenin ne sakıncası olabilir ki? Akbulut aslında sergilediği çelişkileriyle iftihar edebilirdi. Özal'ın kendi yerine seçtiği kişi konusundaki başarısını da anlatıyordu. Akbulut'un çelişkileri. Polisin karakollara götürülenlere ve halka kötü muamele yaptığı kanaatindeyiz. Bunun bazı örneklerini biliyoruz. 20 Aralık 1972. Müvekkilim İlker Ağcan'ın dosyasında yasal olmayan ve yasal yöntemlerle çalışmadığı anlaşılan soruşturma kurulunca zora dayanan ifadesinden başka kanıt yoktur. 10 Ocak 1983. Biz kimseye işkence yapıldığını kabul etmiyoruz. 13 Haziran 1985. 1972'lerde İçişleri Bakanı'na çektiği telgrafta da 1983'lerde 3. Ordu Sıkı Yönetim Komutanlığı Birnoğlu Askeri Mahkemesi'nde görülen 120 sanıklı dev yol davasındaki savunmasında da işkenceden söz eden avukat Akbulut, bakanlık koltuğunun sıcağıyla söylediklerini unutuyor ve tıpkı patronu gibi insanların gözünün içine baka baka tek ayağı üstünde konuşuyordu. Evreninkine de Özal'ınkine de uyan tavır buydu. Özal'ın kendi yerine seçtiği Akbulut'un yıllar sonra Özal için söyledikleri ANAP'ın siyasetin ar damarını çatlattığının somut bir örneğini veriyordu. Akbulut'a göre Özal, kızıyla, karısıyla, doktoru, hasta bakıcısıyla, terzisiyle kendisini kurtarmak için çabalıyordu. 27 Haziran 1991. Bu çaba aralıksız sürüyordu. İftihar ettiğim davranıştır. Kendisini çok mutlu eden hakaretin Özal'a söyledikleri olduğu biliniyor. Sanıkların mahkemelerde örgütlerinin talimatına göre işkence gördüklerini söylediklerini belirttiniz. Aynı sanıklar emniyette sorgudayken örgütlerinin talimatına ne gibi bir sebeple uymuyorlar? Bu da sorulur mu yani? Haklı, bu gazeteci karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar türküsünü hiç dinlememiş olmalı. Sayın Bakan, basın mensuplarının fotoğraflarını çeken bu kişi kimdir? O kişi bakanlığın görevlisidir. Sanki İçişleri değil de Turizm Bakanlığı. Basın mensupları fotoğraf çekerken bir şey demiyorsunuz. Kim daha ileriye çiş edecek yarışması düzenlemediğine şükretmek gerekiyor. Bunda ne var? Neden bunu soruyorsunuz? İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'a bu soruyu yönelten gazeteci, ciğerlerine doldurduğu oksijenden arta kalanları dışarı çıkarırken, dudaklarının arasından üç harften oluşan uzun bir sözcük çıktığının ayırdığında değildi. Hiç. Basın toplantısı bu anlamlı sözcükle bitti. Basın toplantısında Akbulut'a uygunsuz soru sorduğu için gazeteci Nesin Özel işten atılıyordu. İşkence yapılıyor, işkenceciler nasıl işkence yaptıklarını anlatıyor ve dergi yaptığı habercilikte insan hakları savunuculuğunu yapıyordu. Ama İçişleri Bakanı'nı üzen gazeteci kapının önüne bırakılıyordu. Basın toplantısının en önemli soru ve yanıtının hangisi olduğu bir süre tartışıldı. Nasıl soru ama yarışmasında, Maliye ve Gümrük eski bakanı Vural Arıkan'da işkence yapıldığını söylemişti. Sizce Sayın Arıkan'da yıkıcı ve bölücü örgütlerin senaryolarına mı uydu sorusu ilk sıraya yerleşti. Nasıl yanıt ama yarışmasında ise birincilik ödülü Akbulut'un ağzından çıkan şu sözlere verildi. Biz prensip olarak işkence iddialarının belli mihraklarca yapıldığını kabul ve iddia ediyoruz. Prensibe bakın, kabule ve iddiaya bakın. Bu hususta Türkiye'de oynanan bir oyun var diyoruz. Oyunu kimin oynadığı tartışılıyor ama. Sadece iddia etmiyoruz, kabul de ediyoruz. Tanrı sabır versin ama biz bu adamı daha çok dinleyeceğiz. Fakat her kaidenin istisnaları da vardır. Müstesna bir siyaset adamından istisnai bir kıvraklık, hayret ki hayret. Sayın Vural Arıkan bilerek aleyhimizdeki bir kampanyanın, bir teşkilatın arzularını yerine getirmiş değildir. Bence de rakıyı fazla kaçırıp ağzını tutamamıştır, o kadar. Onun iddialarını, o hadisedeki hassasiyetine hamlediyoruz. İşkence mi var, hassasiyet mi belli değil. Kaldı ki o olayda sözü edilen kişilerin çoğu geçen günlerde mahkum oldular. Suç işleyenlerin cezası öncelikle işkencedir diyemediği için böyle konuşuyor olmalı. Kapıkule gümrük olayı Özal'ınkinin Evren'inkinden çok etkilendiğini gösteren ilk olay oldu. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir bakan müsteşarına işkence yapıldığını söylüyor ve bu nedenle görevinden azlediliyordu. Maliye Bakanlığı'nın müsteşarı, 33 yıllık bürokrat Doğan Akın, cinsel organına elektrik bağlanmasına, gözleri bantla 16 gün sorgulanmasına hiç kimse ses çıkarmıyordu. 140 milyon liralık dövizi gasp ederken yakalananlardan 3-4 kişinin Kapıkule'ye atanmalarında Anaplı İbrahim Öztürk, Fethi Çelikbaş ve Suudi Türel'in tavassutları olduğuna ilişkin savların üzerinde hiç durulmuyordu. Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı 4 No'lu Askeri Mahkemesi'nin 28 Ocak 1985 tarihli duruşma tutanakları. 27 gümrükçü 2 ila 12 yıl arasında değişen ağır hapis cezalarına çarptırıldı. Davanın önemli sanıklarından emekli albay Haluk Aydın, Mamak Askeri Cezaevinde kuşkulu bir biçimde öldü. 8. ayrımın sonu sayfa 104.